18. ayrım.
Yeryüzüne öyle müthiş bir merakla sarılışı var ki inanılmaz. İlgi alanına giren konular yalnız müzik, edebiyat ya da tüm sanatlar değildir. Bunların lafı mı olur? Onun ilgi alanı tıptan matematiğe, hukuktan simyaya, kimyadan felsefeye, matematikten doğa bilimlerine hiç mi hiç sınır tanımaz. Yaşamı muhteşem bir serüven olarak algılar. Yaşamın kaosunu o kendi özgür ve bağımsız seçimleriyle bir düzene kor. Denetler ve hedefine doğru ilerler. Bu muhteşem serüvende önemli olan şimdiki andır. Yaşanmakta olan an. Dün geçmiştir, doğrusuyla yanlışıyla geçip gitmiştir. Biz şimdiye bakalım. Şu an yaşıyoruz ya, varız ya. Bu yetmez mi insana? Var olmak o kadar güzel ve muhteşemdir ki. Geçmişe ilişkin herhangi bir şeye öfkelenmesi imkansızdır. Çünkü hiçbir şey son değil, hiçbir şey yerinde durmuyor. Her şey değişiyor, her şeyin bir yarını var. İdil Biret'e göre şimdi çok önemli. Çünkü yarına bir şeyler hazırlamak gerek. Ve ben onu bildim bileli hep yarına bir şeyler hazırlıyor. İdil Biret sinirlenmez, öfkelenmez. Onunla konser dışında farklı ortamlarda bir arada oldum. En sıradan insanı kızdıracak olaylar karşısında bile hep soğukkanlıdır. Bir kez ona hiç sinirlenmez misin diye sormuştum. Hiç duraksamadan verdiği yanıt şöyleydi. Hiç. Beni sinirlendirmeye kalkan birinin mutlak bir sorunu var, ondan böyle yapıyor derim. Sinirleneceğime, onu anlamaya, sorununu çözmeye çalışırım. Sinirlenme, kavga, münakaşa bunlar hep boşa harcanmış enerjidir. İnsan enerjisini daha iyi, daha yararlı şeylere kullanmalı. İdil Biret'in bitmek bilmeyen, durulmayan ya da yavaşlamak bilmez enerjisi pozitif enerji, olumlu enerjidir. Mükemmelliğe adanmıştır, yaptığı işi en iyi yapmaya adanmıştır. Böyle olmasa yılda 70-80 konser nasıl verilir? Bütün o plakların kayıtları nasıl yapılır? Bütün o plaklar dediğim sözün gelişi değil, Liszt'in piyano için derlediği 9 Beethoven senfonisi, Brahms, Chopin, Rachmaninoff'un tüm piyano eserleri, Beethoven'ın 32 sonatı, Boles'in 3 sonatı, Ligeti'nin etüdleri, Massenet'in piyano konçertosu. Dünyada 2 milyondan çok satan bu kayıtlarla Fransızlar Fransız besteciyi, Almanlar Alman besteciyi bir Türk piyanistten dinliyor. İdil Biret hiç yorulmaz mı? Bu soruyu sorduğumu duysa çok şaşar. Hayır, o hiç yorulmaz. Neden yorulsun ki? Hatta ben tembelim, daha çoğunu yapabilirim diye de ekleyebilir. Yorulmaz çünkü yaptığı işi çok sever. Onun işi nitelikli müziği, sansasyonel olmamış müziği yaygınlaştırmak, daha çok insana ulaştırmaktır. İdil Biret'in önünde tüm müzik otoriteleri yerlere eğilir. Kazandığı ödüller, övgüler saymakla bitmez. Dünya müzik eleştirmenleri onu gelmiş geçmiş en iyi Chopin yorumcusu ilan ederken, kimi Askenazi, kimi Kortot ya da Kempf ile karşılaştırır. Ama onun starlıkla yakından uzaktan hiç mi hiç ilgisi yoktur. En büyük başarılarını bile en sıradan olaymış gibi kabullenir. İnsana şaşkınlık veren bir alçak gönüllülüğü vardır. Dünyanın her yerinde, en şanlı şöhretli salonlarda, saraylardaki konserlerini değil de bir Anadolu kasabasında verdiği konseri unutmaz. En şaşalı konserinde semt pazarından 3 kuruşa aldığı elbiseyi giymekten keyif alır. En yoğun çalıştığı, zamanla yarıştığı sırada bile yakında ilk konserini verecek genç piyaniste seve seve yardım eder. İdil Biret denge insanıdır. Akılla yürek, mantıkla duyarlılık arasında dengeyi hep korur. Tüm duyarlılığına bütün o konserlerde, bütün o plak kayıtlarında tanık olursunuz. Yetenekle, bilgiyle, birikimle, çalışma azmiyle beslenmiş bir duyarlılıktır bu. Ama bilinçli seçimler, mantığıyla yaptığı seçimler sonucunda oluşmuştur. Mantığını kullanmaktan hiç ama hiç vazgeçmez. Kendine bir hedef belirler ve o hedefe doğru bildiği yolda, bildiği gibi ilerler. İdil Biret'in hayatta sevmediği şey insanların kendilerini fazlasıyla ciddiye almalarıdır. Bunu akla almaz, hatta gülünç bulur. Çünkü şöyle kozmoza açılıp bakacak olsak, insanın yeri belli. Minicik bir zerre bile değil. Bu durumda insan kendini nasıl önemseyebilir? Nasıl bunca ciddiye alabilir? Bu yanıt galiba deminden beri söylemek istediklerimi özetliyor. Bütün bu saydığım özellikler İdilbiret'in yeryüzünün en özgün, en özgür, en bağımsız insanı kılar. İdilbiret'in piyano çalışını izlemek benim için bir mucizedir. Onu dev salonlarda, resital ya da konserlerde izledim. Bursa'da piyanoya pek benzemeyen akortsuz bir piyanoyu çalarken izledim. Bir kez Dolmabahçe Sarayı'nda Prens Charles için verilen 10 kişilik bir yemekten sonra ricalar üzerine çalışını izledim. Evinde genç bir piyaniste yol gösterirken izledim. Mucize hep oradaydı. Piyanoyla soluk alıp veriyordu. Karşılıklı acayip, hiç bilmediğim otlar kaynatıp içtiğimiz sohbetlerimizde ise sanki dünyanın en sıradan insanıydı. Rahat, güvenli, neşeli, kimi zaman komik, hep açık yürekli, söylediği anlaşılır, ayakları yere basan bir insan. Bir dehadan çok afacan bir okul arkadaşı. İdilbiret'in müzik yaşamını, müziğe yoğunlaşan düşüncelerini, Dominik Karstel'in yazdığı, önce Fransa'da yayınlanan, sonra Üner Birkan'ın Türkçesiyle Can Yayınları'ndan çıkan Dünya Sahnelerinde Bir Türk Piyanist İdilbiret kitabında bulabilirsiniz. Ben yukarıda özetlemeye çalıştığım bu eşsiz insandan sohbetlerde biriktirdiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Dünden bugüne. Piyanoya başladığında 3, Paris'e gittiğinde 7 yaşındaydı. Her çocuk harika, her çocuğun, her insanın her şeye yeteneği var. Ama biz bilmiyoruz, bilemiyoruz, fark edemiyoruz, ortaya çıkaramıyoruz. Benim şansım oldu, hepsi bu. Şans mı? Elbet şans. Çocukluğumda piyano görmeseydim, annem piyano çalmasaydı, ben annemi kopya etmeseydim, evde habire klasik müzik dinlenmeseydi, annemler kuzenlerle birlikte evde oda müziği yapmasaydı böyle olur muydu? Onun için diyorum ki her çocuk harika ama hepsi şanslı değil. Paris'te beni ben yapan dediği iki insan, iki hoca, Nadia Bollinger ve Wilhelm Kempp. Nadia Bollinger beni kışkırttı, sen bunu yapamazsın, küçüksün diye. Ben de inatçıydım. İçimden yaparım işte, yapacağım işte der yapardım. Sonsuz sevgim, hayranlığım vardı ona. Kempf ise ikinci babam sayılır. Çok veren bir insandı. Paris'te Şanzelize Tiyatrosu'nda 11 yaşındaki bir kız çocukla koca piyanist Wilhelm Kempf'in Mozart'ın ikili piyano konçertosunu çalmak için bir araya geldikleri konser 1953'teydi. Yo hayır, hiç heyecan falan yoktu. Bana doğal bir şey gibi geliyordu. O konserden saçma sapan ayrıntılar kaldı aklımda. Ihlamur rengi bir elbise giyiyordum. Ne sevindim o elbiseye. Çocuk rengi değil, büyük rengi diye. Bir de tam konserden önce kuliste başka bir çocukla oyuna dalmıştım. Beni aramışlar, bulamamışlar. Nasıl paniğe kapıldıklarını hatırlıyorum. Hiç yalnızlık çekmedi. Çocuklukta arkadaşlık kurmakta da güçlük çekmedi. Konservatuvardaki sınıf arkadaşları ondan 10 yaş büyüktü ama olsun, yalnızlık çekmedi. Çünkü çok küçük yaşlardan kendisine fantastik dünyalar yaratmıştı. Önceleri her çocuk gibi ben de bol bol şiir, hikaye yazıp bu fantastik dünyayı besledim. Sonra fantazilerime arkadaşlarımı da kattım. 16 yaşındaydı, ülke ülke dolaşıp konserler vermeye başladığında. Uçaklar, otel odaları, büyük adamlar arasında gençliğini hiç aramadı mı? İnsan ilişkilerinde hiç zorlanmadı mı? İlk gençlik yıllarının romantik duyguları, coşkularıyla yaşadığı gerçekler çatışmadı mı? Yo hayır, o gün bugün hep çok sevdim bunları. Her otel odası bir başka dünya, her uçak yolculuğu bir başka serüven, her konser yeni bir riskti. Her konser risk olduğu için güzel, farklı dünyaları, değişik serüvenleri ve risk almayı hep çok sevdim. Zaten her sabah uyanışımız yeni bir risk değil mi? Önceleri bütün bu yolculukları ya da serüvenleri yazıyordum. Ama sonra acaba yazmak için bu serüvenleri kendimi kışkırtıyor olmayayım diye kuşkuya düştüm ve yazmaktan vazgeçtim. Çünkü doğal olanı, kendiliğinden geleni seviyorum. Zorla, provokasyonla gelen serüvenleri değil. İç çatışmayı 20 yaşlarında yaşadı. Kendi deyimiyle, romantik düşüncelerle, ukalalık dönemleriyle birlikte. Ve günün birinde İdilbiret, ben ne yapıyorum? kime, ne işe yarıyorum? Bir notayı şöyle ya da böyle çalmak çok mu önemli? Kime ne yararım var gibi sorularla cebelleşmeye başladı. Belki de yaptığım iş çok sınırlı gelmeye başladı. Keşke doktor olsaydım demeye başladım. Sanatla büyü arasındaki ilişkiye, şamanizme çok meraklıydım. Doktorluk da insanları iyileştirmek de bunlarla ilgiliydi. Pratiğe dökmekti. Somut bir biçimde işe yaramak demekti. Nasıl çözdü bu çatışmayı? Gülüyor, mantıkla. Doktor olmak için 10 yılımı vermem gerekti. 10 yılın sonunda iyi bir doktor olacağım ne malum. Oysa iyi bir piyanist olduğumu biliyorum. İnsan mantıkla çok şeyi çözüyor. Aa bakın şu da var. Belki de mantık dediğimiz şey toptan yanlış. Saçma sapan bir şey. Bu da olabilir. Ama madem ki yeryüzünde toplumsal mantık diye bir şey var, ona uymak zorundayız. İşte gerçekçi davranıp benim için birinci derecede önemli olanın üzerine yoğunlaştırdım tüm çabamı. Neydi bu birinci derecede önemli olan? Yaptığım şeyi iyi yapmak. İşte o zaman deliler gibi repertuar hazırlamaya başladım. Haftada 2 konçerto. Ancak o yaşlarda yapılacak bir delilik. Sonra çok okudum. Okuma oburluğum vardı. Özel merakımdan dolayı tıp kitapları, hukuk kitapları ama en çok felsefe, metafizik, tüm klasikler. İnsan sünger gibi alıyor, alıyor. Ama sonra bütün bu aldıklarına uzaktan bakabilmek, bunları düşünebilmek, yorumlamak için durmak lazım. Elbet ki bütün bu okuduklarım çalışmalarımı etkiledi, etkiliyor. Müzikte hiçbir notanın kesin ifadesi yok. Şu nota nasılsın, öteki nota iyi misin demek değil. Bir Brahms çalarken Alman romantizmini bilmelisiniz. Mahler'i bilirsin, Debussy'yi başka türlü çalarsın. Bütün bu okuduklarım dünyamı, hayalimi genişletti. Yoksa yalnız piyanoyla sınırlı kalmak acıklı olurdu. Edilbret bir mit mi? Ben inanmıyorum Edilbret'in bir mit olarak görülmesine. Bana göre mantık dışı. Ben kendimi hiçbir zaman öyle hissetmedim. İlk karşılaşmadan 5 dakika sonra Edilbret olmam karşımdakine güçlük yaratmaz. Starlık da bana göre değil. Çok yorucu. Enerjimi başka şeylere saklarım. Hiçbir şeyi kafamda çok kurmam. Hiçbir şeyin üzerine gitmem. Köşeleri hep yuvarlatırım. Sivrilikleri törpülerim. Hep bir denge, bir uyum ararım. Doğayla, kendimle, çevremle yaptığım işle. Hiçbir şeyin üzerine gitmem deyince elbet ki kendi kişiliğimi yitirmeden. Her şey o kadar relatif ki, öyle değişken ki, dengeyi, uyumu sağlamakta her an dikkatli olmak gerek. Edilbret'le sohbetlerimizde mantık ve mantık dışılık sık sık gündeme gelir. Sahneye çıkıp konser vermek de bana mantık dışı geliyor. Ama yapılıyor işte. Ben de mantık dışı şeyler yapıyorum. Ezbere bildiğim bir sayfayı 50 kez yeniden çalmak gibi. Ama her yaptığımızın içinde hem mantık hem mantık dışılık var. İnsan beyni müthiş bir şey. Belki diyorum, belki bir gün beyinler çok gelişirse, beyinden beyine aklımla insanlar tam bir ilişki kurabilir. O zaman bana da gerek kalmaz. Besteci bir nota yazıp bırakmış. Elimizde o var. Herkesin o notalara bakıp içinde müziği duyduğu gün bana ihtiyaç olmayacak. Ama o gün pek o kadar yakın değil. Şimdilik ben bir aracıyım, yayıncıyım, daha iyi yayın yapmak için çalışıyorum. Yaşamak bir senfoniye katılmak gibi. Belirtmeliyim ki Edilbret beste yapıyor ama şimdilik ortaya çıkarmıyor. Çalışmak yalnızca habire piyano çalmak değildir. Doğru çalışmak, yanlış çalışmak var. Elbet bana göre doğru olan başkasına göre olmayabilir. Zaten her şey relatif demişti. Değil mi? 15-20 yıldır çaldığım bazı eserleri hala çalışıyorum. İlerleme oluyor. Olmadı mı bırakmak gerek, bıkmamak için. Neden olursa olsun bıkmak kötü bir şey. Her parçayı çok düşünerek hazırlıyorum. Her an kafamda, bilinçaltında onunla yaşıyorum. Acaba şurasını nasıl yapsam diye. Bir notayı bir saniye daha uzatmak mı yoksa yarım saniyede kesmek mi? Çünkü o yarım saniye her şeyi değiştirebilir. Her an düşünüp karar vereceksin, rotanı çizip o yolu izleyeceksin. Bazen düşündüğün bir şey üzerine yatıp uyumak, o düşünceyi dinlendirmek iyi geliyor. Sabah sorunu çözüveriyorsun. Bazen denizde yüzmem gerekiyor bir eserin akışını anlayabilmem, kapabilmem için. Yüzerken çok iyi düşünebiliyorum. Bunu anlatmak güç ama öyle işte. Bana deniz yakın geldiği için çözümü orada yüzerken buluyorum. Çalışma hiç bitmeyecek çünkü ben değişiyorum, yorumum değişiyor, insanlar değişiyor. Biliyorum sormak gereksizdi ama yine de bir kez ona mutlu musun İdilbiret diye soruyorum. Yanıtı şöyle oluyor. Zannederim. Fazla kurmadığım için, yaşanan ana çok inandığım için, dün geçmiştir, bitmiştir. Ah nerede o eski günler, yok. Şimdi var, şimdi çok önemli. Yarına bir şeyler hazırlamak gerek. Ondan önemli. Dünyada önemli şeyler azalıyor. Çocukluğumdan beri buna inanıyorum. Belki yaşla, yıllar geçtikçe daha da belirginlik kazandı. Yıllar geçtikçe mi dedi? Zaman kavramı yok bende. Çok uzun süre saatsiz yaşadım. Şimdikinden daha geç kalmıyordum randevulara. Şu ana kadar yaşlılık diye bir kavram oluşmadı. Mutlu olduğun zaman, bazı şeyleri kabullendiğin zaman, dengeyi, uyumu sağladığın zaman mesele yok. İdilbiret için mutlak kavramlar yok. Çünkü koşullar mutlak bildiğimiz her şeyi değiştirebiliyor. Zaten hiçbirimiz kusursuz değiliz. Önünde sonunda insanoğluyuz. Önemli olan insanın kendisiyle, çevresiyle, doğayla barışık olması. Bunun için ilk koşul yaptığı işi iyi yapmak. Çatışmalara, korkulara yer yok bu düşüncede. Korku, evet, bir tek korku var, yok olmak. Onun gerisinde nasılsa, ne olacaksa olacak. Dile benden ne dilersen dese bir masal kahramanı bana, ebediyet derim, hayat iksiri derim. Çünkü var olmak çok güzel bir şey. Değişen dünya çok ilginç. Bu değişen dünyayı yaşamak çok güzel. Uzay bilim araştırmaları ilerliyor. Belki insan yaşamını uzatacak bir şey bulunur. İlk tatbik edenlerden olurdum. Yaşamda en güzel şey yaşamak. Büyük bir senfoniye katılmak gibi, her anı yaşamak. Hayat ne güzel diyorum çünkü bunu biliyorum. Her an güzel şeyler var. En kötü koşullarda bile. Yeter ki onu seçebilelim, görebilelim, kavrayabilelim. Ne diyordu New York'ta yayınlanan Listener dergisi yazarı Patrick Monor onu tanıdıktan sonra? Bana 5 dakika gibi gelen 1,5 saatin sonunda gezegenimizin en zarif, en cana yakın ve egosundan arınmış müzik kahramanından ayrıldım. Daha önce müziğinde bulduğum özellikleri kişiliğinde de bulmuştum. Ender rastlanır bir aydınlık, zenginlik, sıcaklık ve açıklık. Neredeyse tümüyle ticarileşen, müzik sahnelerimizden sessizce ama hızla yok olan özellikler. Tanrı'ya şükürler olsun ki müziğin hala insani bir öneri olduğunu hatırlatan İdilbiretler var dünyada. Yalnız müzikte değil, yaşamın her anında insani bir öneride bulunuyor İdilbiret, düşünce ve eylem biçimiyle. En karamsar gününüzde İdilbiret'in internet sitesine girin, www.idilbiret.de. Hakkında yazılanları okuyun ya da plaklarından birini dinleyin, gününüz aydınlanır, içiniz ısınır. Bırakın bu ülkenin insanı olmaktan, dünyalı olmaktan da tad alırsınız. Ve bir de bakarsınız, siz de inanırsınız. Yaşamda en güzel şey yaşamak, büyük bir senfoniye katılmak gibi.